Ayrım 5. Asya Çağı'nın Öncüleri. 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek. Sayfa 52. 3.10. İşçi Köylü İttifakı. Leninizmi köylülüğe verdiği önemle tanımlayanlar olmuştur. Gerçeklik payı hayatla doğrulandı. 20. yüzyıl devrimleri Asya devrimleriydi ve Asya emekçisi ağırlıklı olarak köylüydü. Lenin gerek demokratik devrim gerekse proleter devrimi aşamasında işçi köylü ittifakını eksen aldı. Aslında Lenin'den önce Marx ve Engels özellikle son dönemlerinde Avrupa devrimlerinden dersler çıkararak işçi sınıfının devrimci köylü hareketiyle birleşmesi gereğini sürekli vurguladılar. Dipnot: Sovyetler Birliği Komünist Partisi Bolşevik Tarihi, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Eylül 1975, sayfa 99. Marx, Almanya'da proletaryanın bütün dikkatini köylülüğün demokratik enerjisini geliştirmeye yöneltmesi üzerinde duruyordu. 1856 yılında Engels'e yazdığı mektupta, Almanya'da her şey proleter devriminin köylü savaşının bir çeşit ikinci baskısıyla desteklenmesi olanağına bağlıdır, diyordu. Dipnot: Karl Marx ve Friedrich Engels. Karl Marx und Friedrich Engels, Daten aus ihrem Leben und ihrer Tätigkeit. 16 Nisan 1856, Werke Cilt 12, Dies Verlag Berlin 1984, sayfa 763. Krupskaya yaptığımız yürüyüşlerde ve söyleşilerde Lenin, Marx'ın bu mektubundan söz ederdi, diyor. Bakınız ne Krupskaya, Lenin'den Anılar 3, çeviren Mehmet Şimşek 3. basım. Bibliyotek Yayınları, İstanbul, Mayıs 1990, sayfa 136. Ayrıca Marx'ın bu ünlü mektubuna gönderme yapılarak köylülüğün öneminin anlatımı için bakınız Sovyetler Birliği Komünist Partisi Bolşevik Tarihi, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Eylül 1975, sayfa 199. Engels hem de 1890'larda devrimin köylülüğü kazanmaya bağlı olduğunu vurgulayarak belirtiyordu. İktidarı ele geçirebilmek için parti şehirden köye gitmeli, köyde güç haline gelmelidir. Bilimsel sosyalizmin ustaları 19. yüzyılda Avrupa'daki iki büyük devrim dalgasının yenilgisini açıklarken işçi sınıfının köylülüğü yanına çekemediğine işaret ettiler. 1848 ve 1871 devrimleri başarısızlığa uğramıştı. Çünkü devrim köylü içinde yankı bulmamıştı. Dipnot: Stalin, Die Oktober Revolution und die Frage der Mittelschichten. Ekim devrimi ve orta katmanlar sorunu, Werke Cilt 5, Dies Verlag Berlin 1952, sayfa 174. Ve Joseph Stalin, Troçkizm mi Leninizm mi? Çeviren Muzaffer Erdos, geliştirilmiş 2. basım, Sol Yayınları Ankara, Temmuz 1976, sayfa 43. Lenin bu değerlendirmeyi Avrupa'daki bütün devrimler için geçerli görüyordu. Avrupa devrimleri kırsal bölgelerin düşmanlarına üstün gelmeyi beceremedikleri, başka deyişle kırsal alanda devrimci bir müttefik yaratamadıkları için yenilmişlerdi. Lenin Avrupa'daki 1848 ve 1871 devrimlerinin derslerini Asyalı Rusya'da çok daha belirgin pratiklerde yaşadı. 1905 Rus devrimi de tıpkı 1848 ve 1871 devrimleri gibi köylüyle ittifak kuramadığı için başarısız kalmıştı. Lenin Avrupa deneyimine dayanarak köylünün devrimci gizil gücüne ısrarla dikkat çekti. 1905 devrimi koşullarında şöyle diyordu: köylünün Rus hayatında yeni bir düzenin bilinçli yaratıcısı olarak gözüktüğü an gelmiştir ve büyük Rus devriminin seyri ve sonucu büyük ölçüde köylülüğün bilinç düzeyine bağlıdır. Lenin 1917 Şubat devriminden sonra Ekim devrimine giden süreçte esas meseleyi şöyle özetliyordu: İki devrim süresince Rusya'nın bütün siyasi tarihi boyunca aynı esas meselenin kendisini ortaya koyduğu görülür. İşçi sınıfı mı köylüleri sosyalizme doğru ileri götürecektir, yoksa liberal burjuvazi mi onları kapitalizmle uzlaşmaya doğru geriletecektir? Dipnot: V. E. Lenin, Köylüler ve İşçiler, Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, çeviren Muzaffer Erdos, 7. basım, Sol Yayınları, Ankara 2010, sayfa 117. Stalin de Lenin gibi Ekim devriminin başarısını köylülüğün kazanılmasına bağlıyordu. Ekim devrimi başarıya ulaştı çünkü Lenin'in partisi köylü yedekleri burjuvazinin elinden alabildi. Devrim diye bir meselesi olmayanlar proleter devriminin bu esas meselesini ne 19. yüzyılda ne de 20. yüzyılda anlayabilmiştir. Köylülüğün devrimci gizil gücünü görmek ya da reddetmek, bilimsel sosyalistler ile revizyonistleri ayıran temel ölçütlerden biri olmuştur. Stalin'in belirttiği gibi proletarya diktatörlüğünü kabul etmeyen, devrimden korkan, proletaryayı iktidara yöneltmeyi düşünmeyen partiler, devrimde proletaryanın müttefikleri sorununa kayıtsız kalırlar ve köylü sorununa ilgi duymazlar. Yine Stalin devrim kaçaklarının köylü sorununa karşı alaycı tavırlarına dikkat çeker. İkinci enternasyonel kahramanlarının köylü sorununa karşı alaycı bir tavır almaları kendi aralarında Marksizmin bir belirtisi olarak kabul edilmiştir. Stalin haklı olarak köylü sorununa ilgisizliği Marksizme ihanetin belirtisi olarak görür. Böylelerine Türkiye'de de sürekli rastlıyoruz. Köylüyü beğenmeyenlerin dünyadaki soy kütükleri ikinci enternasyonel revizyonizmine kadar uzanır. Daha sonraki ataları Menşeviklerdir. Lenin 1903 yılında onları şöyle eleştirir. Opportunistler aynı zamanda parti programına köylü meselesiyle ilgili isteklerin konulmasına da karşı çıkıyordu. Bu kişiler devrim istemedikleri için işçi sınıfının müttefikinden, köylülükten kaçınıyor, köylülüğe karşı düşmanca bir tutum takınıyordu. Menşevikler gibi Troçki de köylülüğün rolünü inkar eden teorileri benimsemişti. Lenin Troçki'nin bu tavrıyla liberal politikalara destek verdiğini saptadı. Troçki devrime beş kala Bolşevik Partisi'ne katıldıktan sonra sosyalizmi kurma pratiği boyunca sanayiyi köylüleri sömürerek kurma politikasını savunarak işçi-köylü ittifakını parçalamaya yönelik çizgisini sürdürmüştür. Lenin Komintern'in 2. Kongresine 19 Temmuz 1920 günü sunduğu raporda işçi-köylü ittifakını dünya ölçeğindeki stratejinin temeline oturttu. Kapitalist ileri ülkelerin devrimci proleterleriyle proletaryanın hiç olmadığı ya da çok az olduğu ülkelerin devrimci yığınları arasındaki birliği pekiştirmek başlıca görevdi. Emperyalizmin yıkılması, işçilerin devrimci atılımının bugüne dek tarihin dışında kalmış, sadece tarihin malzemesi yerine konmuş, yüz milyonlarca insanın devrimci atılımıyla birleşmesine bağlıydı. Dipnot ve İlen'in Milletler Arası Durum ve Komünist Enternasyonel'in temel görevleri, Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri, Çeviren Tektaş Ağaoğlu, 3. Basım Yöntem Yayınları İstanbul 1976, sayfa 352-353. Bu devrimci stratejiyi Çin pratiğinde yaratıcı olarak uygulayan Mao Zedong oldu. Troçkistler ve her türden revizyonist köylülüğe burun kıvırırken Mao Proletarya'nın öncü partisiyle ayaklanan köylülüğün başına geçerek dünyanın geleceğini etkileyen büyük bir devrimi başardı. Ekim devriminden sonraki devrimlere bakarsak emperyalizm çağında köylülüğün devrimci rolünü daha kesin çizgilerle görürüz. Çin, Kore, Küba, Vietnam, Laos, Kamboçya devrimlerinde köylülük proletarya önderliğinde büyük bir devrimci kuvvet olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Devrimin insan malzemesini ısmarlayamazsınız. Her öncü kendi ülkesinde bulduğu emekçi sınıfların gücüyle devrim yapar. Dünya devriminin stratejisini ifade eden bütün ülkelerin işçileri ve ezilen milletler birleşin sloganının özü işçi-köylü ittifakıdır. Bu ittifak hem tek tek her ülkede devrimin olmazsa olmaz koşuludur, hem de dünya ölçeğinde emperyalizmi alt etmenin koşuludur. İşte kimilerinin bir marifetmiş gibi bayraklarından sildikleri orağın anlamı budur. Oraksız çekiç çağımızda çekiç değildir. Çekiç orağın bayrağı işlenmesi, işçi-köylü ittifakının taktik bir konu olmadığını, çağımızın stratejik görevi olduğunu ifade eder. Bilimsel sosyalizmin 1848 devrimlerinden bugünlere uzanan 150 yıllık pratiğinden çıkarılan ders bayrakta simgeleştirilmiştir. İşçi-köylü ittifakı emperyalizm çağında devrimin temel gücünü verir. Bu ittifak sosyalizmin kuruluş döneminde de devam eder. Ta ki işçi ile köylü, şehir ile köy arasındaki fark kaldırılana kadar. 3.11 Tek ülkede sosyalizmi kurma olanağı. Lenin emperyalizm çağında tek ülkede sosyalizmi kurmanın mümkün olduğunu teorileştirdi. Marx ve Engels'in 19. yüzyılda Avrupa devrimi için öngördükleri uluslararası devrim artık geçerli değildi. Emperyalizm çağında devrim emperyalizmin zayıf halkasında gerçekleşiyordu ve emperyalistler arası çelişmelerin el verdiği koşullarda sosyalizmi tek ülkede kurma olanağı vardı. 19. yüzyıldan farklı olarak devrimin coğrafyası artık kıta değil, fakat vatandı. Devrim vatanda iktidar olmaktı ve o iktidarı vatan çerçevesinde sürdürmek ve korumaktı. Bu nedenle devrimin başarılması da devrimin korunması da vatan savunmasıyla örtüşüyordu. Nitekim Sovyetler Birliği emperyalist kapitalist kuşatmaya rağmen varlığını sürdürdü. Bugün de uluslararası bir devrim gerçekleşmediği halde Çin başta olmak üzere Vietnam, Kore, Kamboçya, Laos ve Küba gibi ülkeler sosyalizmi kurma çabalarını sürdürüyorlar. Hatta sosyalizm Çin örneğinde tek ülkede yaşamanın ötesinde 21. yüzyılda dünya uygarlığına önderlik edecek bir başarı kazanıyor. Sosyalizmi kurma çabalarının uluslararası bir devrim olmadan tek tek ülkelerde sürmesi de göstermiştir ki çağımızda devrim uluslararası çapta değil fakat vatan çerçevesi içindedir. Tek ülkede sosyalizmin kurulması teorisini eleştirenler Lenin ve Stalin'e milliyetçi ve vatansever damgasını vurdular. Vatanseverliği solda bir utanç haline getirmek istediler. Oysa sosyalist devrimin gerçekleştirilmesi en sonunda emperyalizmin zayıf halkasının kırılmasından başka bir şey değildi. O zayıf halka halkın bulunduğu yerden bakarsanız vatandır. Emekçi sınıfların vatandaki hakimiyetinin devamı ise o vatanın sosyalizmin zayıf halkası haline gelmemesiyle mümkündü. O nedenle emperyalizme karşı vatan savunması sosyalizmin kuruluşu aşamasında da devam etti. Emekçi halkın vatanlarını savunamadıkları ülkelerde kapitalizme geri dönüldü. Çağımızda vatan savunması sosyalizmin savunulmasıyla örtüştü. 3.12 Sovyet devrimi batıya değil doğuya yayıldı. Günümüzden geçmişe doğru bakıldığında daha açık görüldüğü gibi Ekim devrimi klasik 19. yüzyıl Avrupa devrimi değil Asya devrimidir. Rusya Avrupa'nın en geri, Asya'nın ise en ileri ülkesiydi. Ekim devrimi geri ülkelerin en ilerisinde gerçekleşti. Lenin bu pratikleri değerlendirerek bilimsel sosyalizmin 19. yüzyıldaki devrim teorisinin artık geçerli olmadığını saptamıştı. Ancak yarı Avrupalı Rusya'da devrimi hala Avrupa merkezli büyük devrim dalgasının öncüsü olarak görüyordu. Bu nedenle Sovyet devrimcileri bir süre Avrupa'dan devrim beklediler. Gözleri Almanya'daki ayaklanmalardaydı. Ancak Avrupa'nın artık devrim kıtası olmadığını gördükten sonra 1920 yılı Temmuz ayındaki Komünist Enternasyonel 2. Kongresi'nde gözlerini doğuya çevirdiler. Rusya'da artık Sovyet devriminin Avrupa devrimlerinin öncüsü olmadığı anlaşılmıştı. Rusya'daki devrim Avrupa devrimlerini değil Asya devrimlerini, başka deyişle milli demokratik devrimleri başlatmıştı. Rusya'da başlayan devrim batıya doğru değil daha doğuya, Asya'nın içlerine doğru yayılmıştır. Dipnot, bu konuda aydınlatıcı bir çalışma için bakınız Mehmet Ulusoy. Marksizmin Asyalılaşması, teori sayı 261, Ekim 2011, sayfa 29 ve devamı, özellikle sayfa 32 ve devamı. Dünya kapitalizmi 20. ve 21. yüzyılda merkezleri koruyabildi. Fakat sömürgeleştirmek istediği geniş alanlarda devrimi bastıramadı. 1917 devrimi Avrupa devrimini değil Asya, Afrika ve Latin Amerika devrimlerini milli kurtuluş savaşlarını ateşledi. Sovyet devriminin ezilen dünyaya yönelttiği emperyalizme karşı ayaklanma çağrısına ilk cevap Türkiye'den geldi. Mustafa Kemal önderliğindeki milli demokratik devrim ezilen dünya için savaş kıvılcımı oldu. Dipnot, Lenin, Stalin ve Mao'nun Türk devrimi hakkındaki değerlendirmeleri için bakınız Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları genişletilmiş 4. basım, kaynak yayınları İstanbul Ağustos 2014. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise milli demokratik devrimden kesintisiz olarak sosyalizme geçen bir dizi devrim birbirini izledi. Özellikle Çin devrimi, Kore, Küba, Hindi-Çin devrimleri ezilen dünyanın tarih yapan başlıca etken haline geldiğini kanıtladı. Doğu Avrupa devrimleri de Sovyetler Birliği'nin askeri desteğiyle Avrupa'nın ileri ülkelerinde değil, geri ülkelerinde gerçekleşti. 3.13 Devrimler ve Vatan Savunması 3.13.1 Marx döneminde vatan ve milli mücadele. Marx devrimin 19. yüzyıl koşullarında gelişmiş kapitalist ülkelerde olacağını saptamıştı. Ancak işçi sınıfının tek ülkede burjuvaziyi alt etme olanağı yoktu. Bu nedenle devrim bütün Avrupa kıtası işçi sınıflarının uluslararası dayanışmasını gerektiriyordu. Marx ve Engels'in enternasyonalizmini bilimsel sosyalizmin düşmanları ve yüzeysel Marksistler milletin ve vatanın inkarı olarak yorumladı. Manifestodaki ünlü işçilerin vatanı yoktur cümlesi bu amaçla kullanıldı. Oysa o cümlenin arkasından gelen cümleler manifestonun işçi sınıfının millet ve vatanla ilişkisini açıklıyordu. Manifestonun Işık Soner tarafından yapılan doğru çevirisinde o bölüm şöyledir. İşçilerin vatanı yoktur. Onlardan sahip olmadıkları bir şey alınamaz. Proletarya her şeyden önce siyasal hakimiyeti fethetmek, ulusal sınıf durumuna yükselmek, kendisi ulusu oluşturmak zorunda olduğundan zaten ulusaldır. Ama kesinlikle sözcüğün burjuva anlamında değil. Dipnot, Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosu sayfa 68. Manifestonun 1888 İngilizce basımında ulusal sınıf yerine ulusun önde gelen sınıfı denmiştir. Işık Soner'in notu. Aslında İngilizce basımda yapılan bu yorumlu çeviri de işin özünü ortaya koyuyor. İşçi sınıfı için ulusal olmak, iktidar olmakla sımsıkı bağlantılıdır. Görüldüğü gibi manifestoda işçi sınıfının ulusallaşarak bütün ulusun hakim sınıfı haline geleceği belirtiliyordu. Kapitalist bir ülkede vatan bütün mülkü ve sermayesiyle burjuvazinindir. Emekçiler ancak ulusal bir sınıf olma sürecinde siyasal hakimiyeti fethedebilirler. Zaten bu sürecin sonunda vatan artık burjuvazinin değil emekçilerindir. İşçi sınıfı da kendisiyle birlikte bütün toplumu kurtarmak zorunda olduğu için ulusal sınıf durumuna yükselir ve en sonunda emekçilerden oluşan bir ulusu meydana getirir. Üretim araçlarının burjuvazinin mülkiyetinden kurtulurlar. Ulusa kazandırıldığı bu süreçte işçi sınıfının kendisi ulusun önderi olur. Başka deyişle işçi sınıfı ulusallaşarak ve uluslaşarak iktidara gelebilir. Ulusal olmak işçi sınıfı için iktidar olmakla sımsıkı bağlantılıdır. Manifestoda anlatılan budur. Marx ve Engels 19. yüzyıl Avrupa'sında demokratik devrimler ile sosyalist devrimlerin iç içe olduğu bir dönemde yaşadılar. Nitekim 1848 yılında Almanya'nın burjuva devriminin arifesinde olduğunu saptadılar. 1871 yılında Almanya'nın Prusyalı general Bismarck önderliğinde birleşmesini desteklediler. Manifestoya göre bağımsızlık burjuvazi için en hafif deyimiyle önemsizdir. Ama işçi sınıfı için sömürü ve baskıdan kurtulmanın ön şartıdır. O nedenle Marx ve Engels 1848'den 1893'e kadar manifesto basımlarına yazdıkları ön sözlerde Almanya'nın, İtalya'nın, Polonya'nın, Macaristan'ın bağımsızlık ve vatanı birleştirme mücadelesini Avrupa devrimlerinin merkezine yerleştirdiler. Onlara göre ulusal boyunduruk öncelikle kırılmalıydı. Ulusal bağımsızlık olmadan bırakalım işçi sınıfının hakimiyetini, demokratik devrimi ifade eden burjuvazinin hakimiyeti dahi hiçbir ülkede mümkün değildir. O nedenle bağımsızlık devrimleri sosyalist devrimin yolunu açar, temelini hazırlar. İşçi sınıfının uluslararası birliği içinde Avrupa'da tek tek her ulusun birlik ve bağımsızlığının yeniden sağlanması ön şarttır. Ulusların ortak hedeflere yönelik barışçı ve mantıklı işbirliğinin yolu bağımsızlıktan geçer. Marx ve Engels'in vurguladığı gibi enternasyonalizm bağımsız ve özgür uluslarla olur. Marx ve Engels işçilerin vatanı yoktur saptamasını o zamanın Avrupa'sı için yapmışlardı. O koşullarda proletarya devrimini başarmak için vatan sınırlarını aşmak, Avrupa ölçeğinde bir dayanışma içine girmek zorunluydu. Marx'ın ölümünden sonra Engels devrim ile ulusal bağımsızlık arasındaki ilişkiyi vurgulamaya devam etti. İki büyük ulus, Almanlar ve İtalyanlar, 1848'den 1871'e kadar kendilerini toparlayıp bağımsızlıklarını şu ya da bu biçimde yeniden elde ettilerse, bunun nedeni Karl Marx'ın dediği gibi, 1848 devrimini bastıranların bu devrimin vasiyetini kendilerine rağmen yerine getirmeleridir. Engels bağımsızlık ile uluslararası dayanışma arasındaki bağlantıyı manifestoya yazdığı ön sözlerde de yineledi. 1892'de şöyle der: Avrupa uluslarının gerçek uluslararası işbirliği ancak bu ulusların her birinin kendi vatanında tamamen bağımsız olmalarıyla mümkündür. 1893'te bir kez daha vurgular: tek tek her ulusun birlik ve bağımsızlığı yeniden sağlanmaksızın ne proletaryanın uluslararası birliği gerçekleştirilebilir ne de bu ulusların ortak hedeflere yönelik barışçı ve mantıklı işbirliği. Polonya'nın bağımsızlığı ise bütün Avrupa işçilerinin ihtiyacıdır. Polonya'nın bağımsızlığına Polonyalı işçiler kadar Avrupa'nın bütün öteki işçilerinin de ihtiyacı vardır. Toparlayacak olursak Marx ve Engels'in konuya ilişkin tezlerini şöyle sıralamak mümkündür. 1. Avrupa'da proletarya devrimi en azından en gelişmiş kapitalist ülkelerin işçi sınıflarının ortak eylemini gerektirir. 2. Tek tek ülkelerin bağımsızlığı proletaryanın uluslararası işbirliği için şarttır. 3. Bütün ülkelerin bağımsız hale gelmesi Avrupa'nın devrimci işçi sınıfının ortak ihtiyacıdır. 3.13.2 Lenin'de vatan ve bağımsızlık. Manifesto'daki vatan kavramı Lenin de tartıştı. 20 ve 30 Kasım 1916 tarihlerinde arkadaşı Ines Arman'da yazdığı mektuplardaki yorumuyla konuyu açıklığa kavuşturdu. İşçinin vatanı yoktur, şu anlama gelir. A. Ekonomik durumu, la salariat ulusal değil fakat uluslararasıdır. B. Sınıf düşmanı uluslararasıdır. C. Kurtuluşunun şartları aynı şekilde. D. İşçilerin uluslararası birliği, ulusal birliğinden daha önemlidir. Bundan yabancı boyunduruğundan kurtulmak söz konusu olduğu zaman mücadele etmemeli anlamı mı çıkar? Evet mi hayır mı? Sömürgelerin kurtuluş savaşları İrlanda'nın İngiltere'ye karşı savaşı ne olacak? Yani ulusal bir ayaklanma vatan savunması değil midir? Lenin ikinci mektupta konuyu şöyle sürdürür. Marksizmin bütün ruhu, bütün sistemi şunu öne sürer. A. Her tez tarihseldir. B. Yalnızca diğerleriyle ilişkili olarak ve C. Yalnızca tarihin somut tecrübeleriyle bağlantı içinde ele alınır. Vatan tarihsel bir kavramdır. Ulusal boyunduruktan kurtuluş çağında, daha doğrusu sırasında vatan başka şeydir. Ulusal hareketlerin çok geride kaldığı bir zamanda başka şeydir. Üç tip ülke için ulusların kendi kaderini tayin konusundaki tezlerimizin 6. maddesi, vatan ve savunması tezi her durumda aynı biçimde olmaksızın uygulanabilir. Komünist manifestoda deniyor ki işçilerin vatanları yoktur. Doğru. Ama orada yalnız bu söylenmiyor. Orada ayrıca ulusal devletlerin kuruluşunda proletaryanın özel bir rol oynadığı da söyleniyor. Birinci tez işçilerin vatanı yoktur alınır ve ikinci tezle işçiler kesinlikle burjuva anlamda olmamakla birlikte sınıf halinde kendilerini ulusal olarak kurumlaştırırlar. Bağlantısı unutulursa bu temelden yanlıştır. Bu bağlantı nerededir? Bana göre şurada, demokratik harekette ki böyle bir zamanda, böyle somut bir durumda, proletarya demokratik hareketi ve bunun sonucu olarak ulusal bir savaşta vatan savunmasını desteklemeyi reddedemez. Marx ve Engels komünist manifestoda işçilerin vatanlarının olmadığını söylediler. Ama aynı Marx birçok kez ulusal savaş çağrısında bulundu. Marx 1848, Engels 1859, Po ve Rhein kitapçığının sonunda doğrudan Almanların ulusal duygusu tutuşturulur. Almanlar doğrudan ulusal savaşa çağrılır. Engels 1891 yılında Fransa'nın Boulanger ve 3. Alexander'ın Almanya'ya karşı yaklaşan savaş tehdidi açısından vatan savunmasını vurgulayarak kabul etti. Marx ve Engels bugün böyle, yarın başka türlü konuşan karışık kafalı adamlar mıydı? Hayır. Bana göre ulusal savaşta vatan savunması Marksizme kesinlikle uygundur. 1891 yılında Boulanger'e ve 3. Alexander'a karşı savaş olsaydı, Alman sosyal demokratları ve tanı fiilen savunmalıydılar. Bu ulusal savaşın özel bir varyantı olurdu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.